Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Aban 1400, Hicri Kameri 17 Rebiülevvel 1443 ve Miladi Takvimle 24 Ekim 2021 Pazar. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Sadık aleyhisselamın kutlu veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle siz değerli dinleyicilerimize tebriklerimizi iletiyoruz. Bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysen Feriver ve arkadaşım Leyla Bendi ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Vahdet Haftası özel programı, İmam Sadık aleyhisselamın İslami Öğretilerde Akılcı Yöntemi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi bazı mahkumların cezasının indirilmesi veya affını onayladı. Cumhurbaşkanı Reisi İslam ülkeleri liderlerini kutladı. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı konukları bugün İslam İnkılabı rehberiyle görüşecekler. Galibaf, Amerika'nın bölgede mesleki savaş çıkarma planı hakkında uyardı. Ve İran ile Azerbaycan Dışişleri Bakanları görüştü. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimize geçmeden önce frekanslarımızla ilgili bir duyurumuz olacak sizlere. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı 31 Ekim'den itibaren sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
Hicri kameri takvimle 17 Rebiülevvel Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt'in 6. Nuri İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın kutlu doğum günüdür. Bilindiği gibi Ehli Sünnet Müslümanları 12 ve Şii Müslümanları da 17 Rebiülevvel gününü İslam Peygamberinin veladet yıl dönümü olarak bilmekteler. İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, İslam mezhepleri arasında birlik ve beraberlik amacıyla 12 ila 17 Rebiülevvel tarihleri arasındaki günleri Vahdet Haftası olarak ilan etmiştir. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt'in 6. nuru İmam Cafer Sadık aleyhisselamın kutlu veladet yıl dönümü tüm İslam alemine kutlu olsun.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın doğum günü nedeniyle bazı mahkumların cezasını indirmesi veya affını onayladı. Ayetullah Hamine'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın doğum günü nedeniyle umumi ve inkılap mahkemeleri, silahlı kuvvetler, askeri kurumu ve hükümet tazilatınca mahkumiyet hükmü giyen 30.458 kişinin cezasının affı veya indirimini içeren öneriyi onayladı. Yargı Erkeği Başkanı Muhsin Eşi'yi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam Selamın doğum günü münasebetiyle İslam İnkılabı rehberine yazdığı mektupta Af Merkez Komisyonunca afları uygun görülen 3.458 mahkumun cezasının affını veya indirilmesini önerdi. Ayetullah Hamene'yi de anayasanın 110. maddesinin 10. bendi uyarınca bu öneriyi kabul ederek bu mahkumların affını veya cezalarının indirilmesini onayladı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutlu doğum günü ve Vahdet Haftası münasebetiyle İslam ülkeleri liderleri ve milletlerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Reisi dün ayrı ayrı gönderdiği tebrik mesajlarında bu kutlu ve mübarek günlerde Resulullah'ın Üsvetül Hasenesinin örnek alınması suretiyle İslam'ın ortaklıklarına yaslanarak ve dini kardeşlerinin iradesiyle İslam'ın yükselişi ve rahmet peygamberinin siretinin tervici ve tervici için sağlam ilişkilerin kurulması için daha ciddi adımlar atmalarını temenni etti. Bugün 17 Rebiülevvel 1443, 24 Ekim 2021 Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladet yıl dönümüdür.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın mübarek veladet yıl dönümünde 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'na katılan konuklar ve yetkililerin bugün İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi ile görüşecekleri belirtildi. İslam İnkılabı Rehberi Eserlerini Koruma ve Yayınlama Dairesi'nin bildirme sitesine göre bu görüşme koronavirüs ile mücadele kurulunun belirlediği sağlık protokolleri ve yönetmeliklerine uygun olarak İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde gerçekleştirilecek. 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı Salı günü İslami Birlik, Barış ve İslam Aleminde Tefrika ve Çatışmadan Sakınma sloganıyla başladı. Bu konferans 5 gün sürecek.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Amerika ve Siyonistlerin bölgede mezhepçi savaş çıkarmak amacıyla geniş çaplı planı hakkında uyarıda bulundu. Dün 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın kapanış merasiminde konuşan Galibaf, bugün gizli güçlerin Müslümanlar arasında etkin ve mezhepçi anlaşmazlıklar çıkarmak suretiyle onları bölgesel iç savaşlar ve kardeş kavgasına sürüklemeye çalıştıklarını vurguladı. Afganistan dahil tüm bölgede gizli ellerin mezhepçi savaşlar çıkarmak suretiyle bölgeyi her daim istikrarsızlaştırmaya çalıştığına dikkat çeken İslami Şura Meclisi Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve bölge ülkelerinin parçalanması veya iç savaşları önlemek için adım attığını ve tek İslam ümmetinin kurulması için elinden geleni esirgemeyeceğini belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı, Siyonist rejimin İslam İnkılabı zaferinden sonra Lübnan ve Filistin'de Ehl-i Sünnet ve Şii kardeşlerinden oluşan direniş güçleri karşısındaki mağlubiyeti dahil birkaç savaşta yenildiğine işaret ederek rahmetli İmam Hümeyni'nin Doğuya hayır, batıya hayır stratejisine tüm Müslümanların bağlı kalmasını sağladığını, Şehit Hac Kasım Süleymani gibi mücahitlerin bu yaklaşımın hayata geçirilmesi için cihat yaptığını kaydetti.
Irak Ulusal Hikmet Hareketi Lideri, İran İslam Cumhuriyeti ve İslam İnkılabı Rehberi, İslami Vahdet, İslami Medeniyet ve İslam Milletlerinin yükselişi, izzeti, onuru ve ilerlemesini sağlayan her şeye her daim gösterdiği özen ve çabalarından dolayı teşekkür etti. Ekim dün 35. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın kapanış merasiminde yaptığı konuşmada doğudan batıya kadar yayılan bütünleşmiş İslam toplumunun sahip olduğu güçlü noktaların öncü insanlık medeniyeti kurmasına imkan sağladığına işaretle bu noktaların İslam ümmetini uygar ve canlı bir ümmet olmasını sağladığını ve insanın dünya ve ahirette mutlu olmasından ibaret olan daha yüksek hedef için çalışması ve diğer ümmetlerle herkesin lehine olan işbirliği ve diyaloğa katılmasına imkan verdiğini vurguladı. Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri geçici sloganlar veya bir grubun diğerine üstünlüğünü isteyen veya zorlama siyasi ve coğrafi birliği için çabanın hata olduğunun ve başarısız kaldığının ortaya çıktığına işaretle gerçek İslami birliğin kendi pusulaları olduğunu, istikrarlı ve etkileyici medeniyet inşa ve önceki başarısızlıkları telafi edebileceğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı dün telefon görüşmesinde iki İranlı sürücünün serbest bırakılmasını yanlış anlamaları çözmek için yapıcı bir adım olarak nitelendirerek Tahran-Bakü ile ikili ilişkileri daha da geliştirmeye ve derinleştirmeye kararlıdır dedi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları yaptıkları bir telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldılar. İki bakan arasındaki son yapıcı temaslara atıfta bulunan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde gözaltına alınan iki İranlı sürücünün serbest bırakılmasını övdü ve bunu yanlış anlamaları çözmek için gerekli alanı sağlayabilecek yapıcı bir adım olarak nitelendirdi. Emir Abdullahyan ayrıca daha olumlu adımlara atılması ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır bölgelerinde İran tır trafiğinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı iki ülkenin geleceğe olumlu bakmanın gerekliliğini vurgulayarak iki ülkenin ortak ekonomik komisyonunun bir an önce faaliyete geçmesi çağrısında bulundu. Emir Abdullahyan ayrıca Tahran'ın Bakü ile ikili ilişkileri daha da geliştirmeye ve derinleştirmeye kararlı olduğunu kaydetti. Bu telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, iki ülke tarafından yanlış anlaşılmaların giderilmesi için atılan olumlu adımları, iki İranlı sürücünün serbest bırakılmasını ve İran'daki ilgili kurumların sınır trafik yasalarına ilişkin talimatını memnuniyetle karşıladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ayrıca iki ülke arasındaki ortak ekonomik projelerin tanımını olumlu etkiler olarak nitelendirerek İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik Komisyonu'nun etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, nükleer müzakerelerin gündeme getirildiği görüşmede P4+1 ülkeleri ile nükleer anlaşma görüşmeleri yakında yeniden başlayacak dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan dün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri Hosrav Nuzeri ile görüştü. Emir Abdullahyan ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önemli bir üyesi olan Afganistan'da yaşanan son terör eylemlerinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ise bu görüşmede Emir Abdullahyan'a 28 Kasım'da Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi hakkında bilgi verdi. Kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve Amerikan anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6. tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti. Önceki Amerikan Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek azami baskı politikasına başvurmuştu. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Genel Başkanı, Rusların İran ile gümrük alanında işbirliği ve taşımacılık sorunlarını kaldırmak için ciddi şekilde kararlı olduklarını belirtti. Moskova'da Rusya Uluslararası Gümrük Seminerine katılmak için bulunan İran Gümrük Genel Başkanı Mehdi Mir Eşrefi, dün bir grup İranlı tüccar ve iş insanı ile yaptığı görüşmede giriş noktalarında ihracat ve ithalatın artması için transit altyapısının tamamlanmasına vurgu yaparak İran'ın komşu ülkelerle transit altyapısını güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Mir Eşrefi, İran'ın kuzey-güney ve doğu-batı koridorunun geçebilecek tek ülke olduğuna işaretle Hazar'da altyapı tesislerinin inşa edilmesi ve karma taşımacılıkla Rusya ve Avrupa ile ekonomiyi geliştirebileceklerini kaydetti. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de İran ve Rusya liderlerinin ticaret ve ekonomi dahil her alanda ilişkilerin gelişmesi için yaklaşım ve kararlılığına vurgu yaptı.
İran-Türkiye İş Forumu İcra Sekreteri Sina Senceri, Türk tüccarların deneyimlerinin İranlı tüccarlar için yararlı olabileceğini belirtti. Dün Tahran'da düzenlenen İran-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Senceri, Türk tüccarların ticaret alanındaki başarılı karnesini işaretle İranlı tüccarlar, üreticiler ve ihracatçıların Türk tüccarların yöntemlerini örnek alabileceklerini vurguladı. Senceri, Türkiye'nin İran'ın Avrupa ile ticaret kanalı olacağını ve İranlı tüccarların Avrupalı ülkelerle başarılı ticaret için Türk tarafıyla gereken koordinasyonu yapmaları gerektiğini ifade etti.
Türkiye'de son 24 saatte 351.184 COVID-19 testi yapıldı. 26.217 kişinin testi pozitif çıktı. 217 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 351.184 COVID-19 testi yapıldı. 26.217 kişinin testi pozitif çıktı. 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 27.663 oldu. 18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda %77,40, birinci dozda %88,84 olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda serbest bırakılması için çağrı yapan 10 ülkenin Türkiye Büyükelçilerinin istenmeyen kişi ilan edilmeleri için dışişlerine talimat verdiğini söylemesi Avrupa'da tepkiyle karşılandı. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli açıklamaya Twitter'den yanıt verirken Norveç Dışişleri Kavala konusundaki pozisyonlarından geri adım atmayacaklarını açıkladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin gelecek hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin önümüzdeki hafta Batı Şeria'daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz ifadesi kullanıldı.
Amerikan yönetimi Siyonist rejimin bazı Filistinli sivil kuruluşu terör listesine alma kararı hakkında şeffaflık yapılmasını isterken, işgal rejimi Amerikan yetkililerinin daha önceden bilgilendirildiğini söyledi.
Gıda güvenliği konusunda en büyük insani kuruluş sayılan Dünya Gıda Programı, Yemen'de krizin büyümesiyle Yemenlilerin ağaç yapraklarından beslenmeye yöneldiklerini bildirdi.
Ermenistan Dışişleri Sözcüsü Vahan Honanyan bazı iddiaları reddederek Ermenistan Başbakanı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin gündemde olmadığını kaydetti.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Georgia eyaletindeki Fort Valley Eyalet Üniversitesi kampüsü yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırı neticesinde bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Fransa'nın İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili iddiaları etrafında. Müzik Fransa Dışişleri Bakanlığı Cuma günü bir kez daha İran'ı Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından yasa dışı olarak çekilmesinden ve Avrupalıların uluslararası anlaşmaya bağlı kalmamasından bahsetmeden Bercam'ı ihlal etmekle suçladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre yayımladığı bildiride, İran'ın adımlarına atıfta bulunarak İran'ın eylemlerinin Bercam'ı ihlal ettiğini iddia etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu bildiride İran'ı Bercam nükleer anlaşmasının uygulanmasında tam işbirliğini sürdürmeye çağırdı. Fransa'nın İran'a yönelik suçlaması Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Joseph Borrell'in Bercam nükleer anlaşmasına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen Avrupa tarafı olduğunu kabul ettiği bir dönemde geldi. Bu bildiri Amerikan İran özel temsilcisi Robert Malley'nin Paris'te bulunduğu bir sırada yayımlandı. Robert Malley, Viyana görüşmelerinin durumu hakkında üst düzey Avrupalı Troika diplomatlarına danışmak için Paris'e gitti. Şimdiye kadar Amerika'nın Bercam'a geri dönmesi amacıyla anlaşmaya dahil olan diğer ülkelerin katılımıyla Viyana'da 6 tur müzakere yapıldı. Bu bağlamda Tahran, Washington tarafından tüm tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve bunların doğrulanmasının bu konuda bir anlaşmaya varılmasının şartı olacağını ifade etti. Halbuki şimdiye dek ne Amerika ne de anlaşmada bulunan 3 Avrupalı ülke ciddi ve pratik bir adım atmamıştır. Görünüşe göre nükleer müzakerelerin devam etmesindeki gecikmeden endişeli olan Paris, tutumunu dile getirirken çelişkiler yaşamaktadır. Fransız makamları Bercam Anlaşması'nın ilk olarak Amerika tarafından ihlal edildiğini unutmuş gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda geniş kapsamlı ve tam ihlaller gerçekleştirmiştir. Ve Avrupa Troikası da İran'ın Bercam Nükleer Anlaşması kapsamında taahhüt ettiği yükümlülüklerinin yanı sıra İran'ın çıkarlarına karşı da pasif ve kayıtsız kalmıştır. Aslında Avrupalılar yayımladıkları bildirilerle gerçekleri saptırarak Bercam ihlallerini izah etmeye ve onlar için bahane uydurmaya çalışıyorlar. Bu tavırlar Amerika ve Avrupa'nın müzakere adı altında Bercam için yeni bir statü çizmek istediklerini gösteriyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın Bercam kapsamındaki tüm yükümlülüklerine bağlılığını kabul etmesine rağmen Amerika hükümeti 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. Kabul edilebilir bir sonuca varlamayan anlaşmada geri kalan ülkelerin de katılımıyla Viyana'da şimdiye kadar Amerika'nın Bercam'a dönüşüne yönelik 6 tur görüşme yapıldı. Şimdi de Amerika ve Avrupa İran'ın müzakere masasına geri dönmesini istiyor ancak buna paralel olarak İran'a karşı yaptırımları da hayata geçiriyorlar. Bu durum ise açık bir çelişki teşkil ediyor. Bu tür davranışların yapıcı bir mesaj içermediği aşikardır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi 22-31 sayılı karar kapsamında ikili taahhütler ortaya konulsa da Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bu taahhütlerin yerine getirilmesini hedeflerine ulaşmak için rehin almıştır. Geçmişteki davranışları sürdürmekte ısrar etmek ve İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri hakkında asılsız iddiaları tekrarlamak kesinlikle Bercam'a yeni bir darbe indirecektir. Avrupalıların davranışındaki çelişki ve Avrupalıların neden bir yandan düzeni koruma gereğini vurguladıklarını, diğer yandan da Amerika'nın yaptırım politikasına uymalarını eleştiren Fransız analist Alexandre Austin'e göre, Avrupalılar Bercam'a esasen yaptırımların kaldırıldığı dönemden itibaren Amerika'nın yaptırımları yanında yer almış ve yanlış bir tavır sergilemiştir. Amerika Bercam'dan çekilip İran'a karşı yaptırımları yeniden başlattığında Amerika piyasasını kaybetmekten korkan Avrupa, İran piyasasını bir sonraki önceliği olarak belirledi. Sonuçta Avrupalılar da bu olayın kurbanı oldular. Austin, bence Avrupa koordine hareket ederse ve tutarlı bir şekilde yanıt verirse Amerika baskısına dayanabilir. Ancak sorun şu ki Avrupa tutarsızlıktan ciddi şekilde zarar görüyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Rusya'ya yaptığı son ziyaretinde ise şu açıklamada bulunmuştu. Müzakereler son 8 yılın yolunu izlerse ve müzakere için müzakereler yapılacaksa İran İslam Cumhuriyeti bu çerçevede zamanında kesinlikle uygun kararı alacaktır. Bu tutumlar Tahran'ın Bercam'a yönelik stratejisinin açık ve mantıklı olduğunu ve İran'ın bu anlaşmaya dönmesinin diğer tarafların iradesine ve iyi niyetine bağlı olduğunu gösteriyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise İran ve Türkiye'nin ekonomik ilişkileri geliştirme zarureti etrafında. Son günlerde İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye yetkilileri ikili görüşmelerde ve telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerin ekonomik alanda geliştirmesi ve bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaparak herhangi bir gerginliğin önlenmesi gerektiğini belirttiler. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularının bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı hareket ettiğini ve kötülük yapanların komşuluk ilişkilerinde sorun yaratmasına izin vermeme politikasını vurguladı. Birkaç gün önce İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi 20 Ekim Çarşamba günü Tahran'da Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri çok derin olarak nitelendirerek İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye'nin her alanda ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmek istiyoruz dedi. Türkiye İçişleri Bakanı görüşmede ilişkilerimizin sadece diplomatik değil aynı zamanda dostane ve kardeşçe olduğunu biliyoruz açıklamasında bulunarak iki ülkenin lehine yeni bir dönemin başlamasını ve düşmanların hezimete uğramasını ümit ettiğini kaydetti. Türkiye İran'ın en önemli komşularından biridir. İki ülke birçok konuda ortak siyasi ve güvenlik çıkarlarını paylaşıyor ve 400 yıldan fazla bir süredir iyi komşuluğu yürütüyorlar.
İran-Türkiye ilişkilerinin tarihine bakıldığında ekonomi, ticaret ve enerji alanlarının işbirliği eksenleri olduğu görülüyor. Buna rağmen iki ülke arasındaki ihtilafların başlıca alanları siyasi ve jeopolitik konular olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler farklı zaman dilimlerinde rekabet nedeniyle bölgesel uluslararası gelişmelerden de etkilenerek kimi zaman uzlaşmış, uzaklaşmış ve zayıflamıştır. Ancak bu rekabet ve anlaşmazlıkla hiçbir zaman iki ülke arasındaki ilişkileri soğutmada ve işbirliğini durdurmada bir etken olmamıştır. İranlı ve Türkiye'li yetkililer her zaman istişare ve işbirliğine devam edilmesine gerektiğini vurgulayabilmişlerdir. Örneğin Türkiye İran'ın nükleer enerji barışçıl kullanma hakkını savunan ülkelerden biri olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti de Türkiye'deki 2016 darbesi sırasında Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin yanında yer almıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarımızın sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Aban 1400 Hicri Kameri 17 Rebiülevvel 1443 ve Miladi 24 Ekim 2021 Pazar. ...1496 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Rebiülevvel hicretten önce 53 yılında Müslüman alimlerin birçoğuna göre İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Kutsal Mekke kentinde dünyaya geldi. O Hazretin değerli babası Abdullah bin Haşim hanedanından ve değerli annesinin adı Amine idi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kutlu viladetinden önce babasını kaybetmişti ve 6 yaşındayken değerli annesi vefat etti. İslam peygamberi Ceddi Abdülmuttalib o hazreti yetiştirme görevini üstlendi. Ancak o yüce insan 2 yıl sonra vefat etti. Böylece Nebi-i Ekrem 8 yaşındayken amcası Ebu Talip tarafından yetiştirildi. İslam peygamberi gençken cahiliye döneminin kötülüklerinden kurtulmak ve yaratılış dünyası konusunda düşünmek amacıyla Hira mağarasına sığınıp orada saatlerce ibadet ederdi. 40 yaşındayken Cebrail aleyhisselam İslam peygamberine nazil oldu ve tek yaradan Allah'ın o hazreti peygamberliğe tayin ettiğine dair bir vahiy geldi. Biz de İslam peygamberinin veladet yıl dönümü dolayısıyla tüm İslam alemini tebrik ediyoruz. ...1360 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Rebiülevvel 83'te Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. O Hazret mübarek ömrünün 12 yılını Ceddi İmam Seccad Aleyhisselam ve 19 yılını ise değerli babası İmam Muhammed Bakır'ın yanında geçirdi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam mübarek yaşamı alanında bilimin geliştiği ve Kur'an tefsiri ve bilimlerin yayıldığı bir döneme ve Beni Ümeyye'nin düşmesi ve Beni Abbas'ın iktidara geçmesine denk geldi. ...93 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Aban 1307'de İran'ın inkılapçı siyasetçi ve düşünürlerinden Ayetullah Doktor Seyyid Muhammed Hüseyin Beyişti, İran'ın orta kentlerinden İsfahan'da dünyaya geldi. Babası İsfahan şehrinin önde gelen alimlerinden birisiydi. Din üzerinde derin araştırmalar yaptı. Sonrasında İslami tebliğ çalışmalarında bulundu. İran Yargıtay Başkanlığı'na atanan Ayetullah Behişti o dönemdeki sapkın akımlarla aktif bir şekilde mücadele etti ve nihayet bu kutsal mücadele yolunda canını feda etti. Ayetullah Behişti ve İran'ın 72 önde gelen yetkilisiyle birlikte Hicri Şemsi Tir 1360'da şehit düştüler. ...113 yıl önce bugün Hicri Şemsi 2 Aban 1330'da Büyük Alim Mirza Ali Sakatul İslam Tebrizi Rus piyonlarınca İran'ın Tebriz kentinde şehit düştü. Mirza Ali Sakatul İslam Tebrizi İran'ın Azerbaycan halkının milli hükümeti ve kıyamında yoğun faaliyetlerde bulundu. Tebriz kentini Muhammed Ali Şah Kacar'ın despot hükümetinin katkılarıyla askeri yönden işgal eden Rus Kazaklar, bu kentin Mirza Ali Sakatul İslam Tebrizi'nin liderliğinde geniş kıyamıyla karşılaştı ve girdikleri yoğun çatışmanın ardından rezil rüsva bir şekilde Tebriz kentini terk etmek zorunda kaldılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızdan Türkiye basınından çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Düşük faizin adı TL'ye pahalıya mal oldu.
Cumhuriyet.
Dört teklif veren CHP'den MHP'ye asgari ücrette sıfır vergi çağrısı.
Yeni Asya.
Milletin sofrasından ekmek çalınıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Sertaç Eş 22 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde CHP seçime hazır gibi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Sabah ekrandan 3, akşam ekranda 5 kişi, ekran bölünmüş, izleyici tüm katılımcıları görebiliyor. Taktik gereği iktidara soldan iliştirilen konuşmacı bir ara Kemal Bey, şimdi ne alakası vardı siyasi cinayetlerin? Markette her gün fiyatlar yükseliyor. Çözüm önerisi söyle, halkla yanlış iletişim kuruyor, bence başarısız diyor. Yani muhalif görünüyor ama ana muhalefetin liderine muhalefet ediyor. Sonra viraja hızlı girdiğini, heyecanlandım biraz diyerek kabul ediyor ve ekliyor. Tayyip Erdoğan çözsün bu sorunları diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ha, taktik bu. İktidar kötü ama CHP en kötüsü. Ondan bir şey olmaz mesajını her kanaldan olabildiğince çok tekrarlamak. Sanki hiç siyasi cinayet işlenmemiş bir ülke Türkiye. Sanki iki seçim arası çokça tartışılan ve bitmek bilmeyen iddiaların gündeme getirildiği Ankara gar Suruç katliamları yaşanmamış bir ülkede. Sanki Kılıçdaroğlu devletin koruyamadığı, yüzüne yumruk atılmış bir ana muhalefet lideri değil. Akşam ekranı daha renkli. Tayyip Bey'in haklı olduğunu sonradan anlayan da var. Başından beri haklı bulan da. Her renkten iktidar meftunu var ekranda. Yalnızca iktidarı eleştiren kimse yok. Üşenmedik, programı sonuna kadar izledik. Tamam, ekonomi kötü ama sözlerinin dışında iktidarı üzecek bir sözcük yok. Amadan sonra tüm sözcükler Kılıçdaroğlu diye başladı. Bazı konuşmacılar kendilerini kaybetmiş şekilde bazen soluk almadan Kılıçdaroğlu'na yüklendiler. Bir ara biz bile Türkiye'yi Kılıçdaroğlu'nun yönettiğini zannettik. İktidarda erimenin başladığı gerçek. Geçenlerde Şırnak'tan örnekler vermiştik. Benzer erime örnekleri Doğu Karadeniz'den de gelmeye başladı. Bu ortamda CHP elinden geldiğince çözüm önerilerini halka giderek anlatmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun sosyal kimlikler üzerinden siyaset diye özetlediği yöntem tam CHP'ye göre. Partili tabanıyla geçmişiyle ters düşmüyor. Yurttaşların her türlü aidiyetine saygılı. Ekonominin yaşamı zorlaştırması seçmeni arayışa yöneltmiş durumda. Kılıçdaroğlu bu ortamda seçmenle sorun yaşayanlarla buluşmaya önem veriyor. Bir siyasi sonucu olması kaçınılmaz. CHP'deki hareketlilik tek boyutlu değil. Örgütlerden sorumlu Oğuz Kağan, Salıcı ve ekibi sandık görevlileri için şimdiden çalışmaya başlamış. Hem partinin kadroları bu kapsamda değerlendiriliyor hem de ittifakın diğer partileriyle eşgüdüm sağlamış. Hedef İmamoğlu'nun büyük farkla seçildiği 2. İstanbul seçimindeki kenetlenme ve başarının yinelenmesi. Bir şey daha, Kılıçdaroğlu yalnızca iktidar hazırlığı yapmıyor. Yöneticilere talimat vermiş, bir ekip de iktidar sonrası için çalışıyor. Buradan bir saptamayı paylaşalım. İlk bir ay kutlama ziyaretleri, ikinci ay hazırlık, üçüncü ay uygulamaya başlamalıyız. Zaman kaybı zarar verir. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Kimin cumhurbaşkanı olacağı konusunda Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında hiçbir sorun bulunmuyor. İki lider bu konuyu beklenenden daha kolay çözerse kimse şaşırmasın. Liderlerin önceki gün basının karşısındaki uyumu bu çerçevede değerlendirilmeli.
Akyol 22 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde "Bu yol yol değil" başlıklı yazısına yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yatırımcılara çağrı yaptı. Ülkemizde mevzuatın, vergi muafiyetlerinin ve coğrafi konumun yatırımlar için oldukça cazip imkanlar yarattığını söyledi. Doğru, ama Erdoğan'ın değinmediği fevkalade önemli başka hususlar var. Merkez Bankamız bağımsız mı? Sistemde denetim ve denge var mı? Kurumlar ne durumda? Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Avrupa Birliği'nin raporlarına göre bu hususlarda hiç iyi durumda değiliz. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sanayici Tuncay Özilhan 2 gün önceki konuşmasında şöyle diyor. Büyüme için en önemli adımlar piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarını güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak biçimde tesis etmektir. Bunun anlamı kuralların ve kurumların siyasi oy hesaplarına boyun eğmeyecek kadar güçlü olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı sistemi ise kurumların bağımsızlığını kaldırdı. Bütün kurumlar iktidar partisi lideri olan Cumhurbaşkanı'nın emrinde. İşte dünkü zoraki faiz indirimi konusunda Bloomberg'in haber başlığı. Erdoğan'ın Merkez Bankası yine lira pahasına faiz indirimi yaptı. Ekonomideki hazin durumumuz ortada. Elbette TÜSİAD'ın her dediği doğru değildir. Siyasi görüşlerine karşı da olabilirsiniz ama iktisadi görüşlerini ciddiye almak gerekir. 7 yıl önce TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen, yargısı tartışılan bir ülkeye yabancı sermaye gelmeyeceği uyarısında bulunmuştu. Başbakan Erdoğan ise kendi ülkesini kötülemek ihanettir diye ağır bir suçlamayla tepki göstermişti. Erdoğan bu eleştiriyi ihanet suçlamasıyla susturmak yerine ciddiye alsaydı, hukuku üstün, kurumları etkin tutsaydı, Türk parası pul olmazdı bugün. Devamlı gelişmekte olan tarih ve iktisat bilimleri kurumların belirleyici önemini gösteriyor. TÜSİAD'ın 2 gün önce açıklanan yeni bir anlayışla geleceği inşa raporunda da ekonominin geleceğine şu 3 açıdan bakılıyor. İnsani gelişme, bilim ve teknoloji, kurallar ve kurumlar. Uzmanların bulgularına göre Türkiye bugünkü politikalarla devam ederse 20 yıl sonra kişi başına gelirimiz sadece 14 bin dolara çıkmış olacak. Vahim. Ama insani gelişme, bilim ve teknoloji, kurallar ve kurumlar esas alınırsa 20 yıl sonra kişi başına milli gelirimiz 30 bin dolara çıkacak. Doğru mu? Doğru. Çünkü Güney Kore böyle 35 bin dolar seviyesine çıktı. Yine doğru, çünkü iktidarın 2011'de açıkladığı 2023 hedeflerinin yanı sıra bile ulaşamayacak olmamızın sebebi insani gelişme, bilim ve teknoloji, kurumları ve kurallar yerine idari şahsiye kurmasıdır. Tabii diğer bir faktör, 7 düvel hamasetiyle herkeste kavga ederek yalnızlaşmaktır. Rasyonel diplomasiyle ittifak ve ilişkilerimizi güçlendirerek dünyaya istikrarlı Türkiye'yi göstermek zorundayız.
Cevher İlhan 22 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde "İktidar yolsuzlukları soruşturtmuyor" başlıklı yazısına yer veriyor. İlk AK Parti hükümetinin kurulduğu 16 Kasım 2002'de bizzat AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna deklare edilen acil eylem planında yargının bağımsızlığı, düşünce ifade özgürlüğü ve siyasetin demokratikleşmesiyle birlikte yolsuzluklarla mücadele vaadi verilmişti. Peşinden iktidar partisinin bütün seçim bildirgelerinde, hükümet programlarında, en son anayasa değişikliği referandumunda 3Y formülüyle yolsuzluklarla mücadele taahhüdü yenilendi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ne var ki 19 yıllık AKP iktidarının sonunda Türkiye demokraside iç savaş kargaşasında dikta ile yönetilerek otokratik Afrika ülkelerinin sıralandığı hibrit melez demokrasi grubuna gerilerken dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında Sırbistan ve Tanzanya'nın gerisinde 153. sırada Belarus, Kongo ve Brunei kategorisinde Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk endeksine göre ise 86. sıraya düşmüş. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük puanlı Romanya'nın da gerisinde 36 üyeli OECD'den sonundan ikinci küresel sıralamada Trinidad, Tobago, Doğu Timur ve Burkina Faso'nun kulvarında kalmış. Ve attığı bir tweetten dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten 160 bin vatandaşa soruşturmanın açıldığı yasaklarda, çöken ekonomide kat kat artan zam sağınağı ve vergi salmasında TL'nin dolar karşısında %200 değer kaybıyla Türkiye dünyada en yüksek enflasyonun ve işsizliğin olduğu ikinci ülke olarak yoksullukla at başı giden yolsuzluklarda da pik yapmış. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahdet Haftası özel programı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin veladet yıldönümü ve vahdet haftasını idrak ediyoruz.
Bu münasebetle hazırladığımız özel sohbetimizin 6. bölümünde huzurlarınızdayız.
Tarihi önemli kitaplar ve kaynaklarda belirtildiği üzere ilahi peygamberlerin veladeti ve zuhur edecekleri günler yakın günlerde bazı önemli gelişmeler yaşanıyor ve o peygamberin geleceğini haber vererek gerçekte insanları peygamberlerin gelmesini hazırlıyor. İslami rivayetlere göre Allah Resulü'nün veladet gecesinde de çeşitli tarihi kaynaklarda nakledilen harikulade ve acayip gelişmeler yaşandı.
Senin adın geçince salavat ışıkları yüreklerde alevleniyor ve senden bir faziletten söz ediyor. Gönüller
Muhammedi çiçeğin kokusu ile yeniden diriliyor. Seni müjde veren aydın sabah kapılarını yüzümüze açıyor. Senin semavi kitabın kurtuluşun en yakın yolu ve senin aydın ellerine bize ulaşan ve beşeriyetin acılarına merhem olan bir kitaptır.
Ey sevgili peygamber, ey alemi aydınlatan güneş, Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani kulluk anlını toprağa koydun ve kulluğun ihtişamını yerine getirdiğin zaman. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani Allah'ın yegane olduğuna şahadet getirdin ve tevhid ıtrı Mekke sokaklarını sardığı zaman. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani anneni selamladın ve melekler emsalsiz cemalini takdir ettiği zaman. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hani yeryüzün kainatta varlığın nimetinden yararlandı ve gökler yeryüzünün seni misafir etmesini gıpta ile baktığı zaman.
Hadis ve tarihçi İslam peygamberinin doğumu Rebiül Evvel ayında olduğuna inanır. Ancak doğduğu gün hakkında farklı görüşler söz konusudur. Şia muhaddisler o Hazretin Amulfil yılının 17 Rebiül Evvel günü şafak söktükten sonra dünyaya geldiğini belirtirken, ehli sünnet arasında Allah Resulü'nün aynı ayın 12. gününde dünyaya geldiği görüşü yaygındır. İmam Hümeyni ise bu 6 günlük arayı Vahdet Haftası olarak adlandırdı ve her yıl Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu İran'da Vahdet Haftası çerçevesinde Uluslararası İslam Vahdet Konferansı düzenlemeye başladı. Dünya Müslümanları bu mübarek günde birbirini tebrik ediyor ve Hazreti Muhammed'in şefkati, hoşgörüsü ve insan sevgisini yad ederek aralarındaki gönül bağını daha da güçlendiriyor.
İslam peygamberinin babası Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah ve annesi ve kızı Amine her ikisi Büyük Kureyş aşiretindendi. Kureyş aşiretinin büyükleri Mekke'de büyük nüfuza sahipti ve ticaretle uğraşırdı. Allah Resulü'nün babası Abdullah evladı dünyaya gelmeden ticaret için bir kervanın eşliğinde Şam'a gitti. Fakat dönüşte hastalanarak hayatını kaybetti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Vehb bin Abdümenaf kızı Amine'ydi. Bu saygın kadın Kureyşli kadınların arasında paklık ve takva bakımından hepsinden üstündü.
Rivayetlere göre Amine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldikten sonra 2 yıl 4 ay ve bir başka rivayete göre 6 yıl yaşadı ve en son Medine'ye akraba ziyaretinden oğlu Muhammed ve Nedimesi Ümmü İmen'le Mekke'ye dönerken Abva adında bir mekanda hayata gözlerini yumdu. Öte yandan Hazreti Muhammed'in babası Abdullah, evladı dünyaya gelmeden 2 ay veya bir başka rivayete göre 7 ay önce vefat ettiğinden Hazret'in bakımını dedesi Abdülmuttalib üstlendi. Abdülmuttalib ilkin Hazreti Muhammed'i emzirmek üzere Süeybe Hatun'a emanet etti. Fakat bir süre sonra onu Abdullah bin Haris Sadiye'nin kızı Halime'ye verdi. Gerçi Halime Hazret'in dadısıydı fakat 5 yıl boyunca ona bir ana gibi baktı.
Sohbetimizin başında belirtildiği üzere tarihi önemli kitapta ve kaynaklarda kaydedildiği üzere ilahi peygamberlerin veladeti ve zuhur edecekleri günler yakın günlerde bazı önemli gelişmeler yaşanıyor. Ve o peygamberin geleceğini haber vererek gerçekte insanlara peygamberlerin gelmesini hazırlıyor. İslami rivayetlere göre Allah Resulü'nün veladet gecesinde çeşitli tarihi kaynaklarda nakledilen harikulade ve acayip gelişmeler yaşandı.
İbni Huşam, Müslüman ünlü şair Husan bin Sabit'ten şöyle naklediyor. Allah'a andolsun ben 7 veya 8 yaşındayken ve duyduklarımı çok iyi anladığım bir zamanda Yahudi bir adamın Medine kalelerinden birinde yüksek bir yere çıkarak şöyle haykırdığını duydum. Ey Yahudiler, haberiniz olsun, Ahmet'in dünyaya gelmesiyle doğacak yıldız dün gece doğmuştur. Yine anlatılanlara göre Hazreti Muhammed'in doğduğu gün taştan ve kireçten inşa edilen ve inşaatı için yıllarca emek sarf edilen ve hiçbir kazma ona işlemeyen Kisra Sarayı'nda 14 sütun devrildi.
Allah Resulü doğduğu gece iblis, şeytan ve arkadaşlarından yardım istedi ve etrafında toplanan ona sordu. Efendimiz, nedir sizi bu kadar korku ve paniğe sürükleyen? İblis şöyle karşılık verdi. Eyvahlar olsun size. Ben akşamdan beri yer ve göklerine halini çok değişmiş görüyorum. Hiç kuşkusuz yeryüzünde İsa'nın miladından bu yana görünmemiş yeni ve büyük bir hadise oldu. Artık biz göklerin hakikatlerinden haberdar olamayız. Zira Muhammed dünyaya gelmiştir.
Şeyh Sıddık Amali adlı kitabında İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan içinde İslam peygamberinin dünyaya geldiği gece meydana gelen hadiselerin anlatıldığı bir hadisi rivayet etmiştir. Bu hadisi şerifte o hazret şöyle buyuruyor. İblis göklere çıkabiliyordu ve Hazreti İsa aleyhisselam dünyaya gelince 3 gökten men edildi ve ancak 4 göğe çıkabiliyordu. Ancak Allah Resulü dünyaya geldiğinde her 7 gökten men edildi ve şeytanların göklere girişi atılan yıldızlarla engellendi.
Yine rivayetlere göre İslam peygamberinin de bereketli veladet gecesi Hicaz'dan bir nur yükseldi ve doğuya doğru ilerledi. O gecenin ertesi sabahı kralların tahtı devrildi. Kahinlerin bilimi ellerinden alındı. Büyücülerin büyüleri batıl edildi ve her kahin yoldaşı olan şeytanla temastan men edilerek aralarındaki bağ koparıldı. Bundan başka bin yıldır sönmeyen Fars ateş tapınağı da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin doğduğu gece söndü ve tapınağın rahibi rüyasında güçlü develerin Arap atlarını çektiğini ve Dicle'ye geçerek onu diyarına yayıldığını gördü.
İslam peygamberinin Allahu Teala'dan naklen anlattığı kutsi bir hadiste Yüce Allah peygamberine şöyle buyuruyor. Ey Ahmet, eğer sen olmasaydın ben bu alemi yaratmazdım. Bu hadisi şerifte İslam peygamberinden varlık alemini yaratma saiki ve hedefi şeklinde söz ediliyor. Allah Resulü varlık aleminin yaratılış hedefini tam olarak kendi varlığı ile gerçekleştiren zattır. Ancak o Hazretin bu dünyada bu erdemi kendisinde yaratmak için tüm alemin yaratılması ve tüm insanların ister mümin ister kafir, ister dost ister düşman yaratılması ve böylece Allah Resulü kemale ermeye ve kabiliyetlerini uygulamaya fırsat bulması gerekiyordu.
Yüce Allah Enbiya suresinin 170. ayetinde İslam peygamberine alemleri rahmet olarak gönderdiğini buyuruyor. Bu ayet Hazretin tüm ilahi rahmetlerin simgesi olduğunu gösteriyor. İslam peygamberi sadece insanlara değil cinlere ve hatta diğer ilahi mahluklara gönderilen bir rahmettir. Bir başka ifadeyle Allah Resulü'nün rahmeti tüm varlığı ve özel olarak insanlardan ve cinlerden iman edenlere dünya ahiret kapsayan genel bir rahmettir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Resulullah Efendimizin veladeti yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada İslam peygamberinin mukaddes varlığı tüm beşeriyetin kaderini ilgilendirdiğini belirterek şöyle buyuruyor. İslam peygamberi hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet vardır. Bu ayet Beraat suresinin 129. ayetidir. Ayet şöyle buyurmakta. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Bu iki cümle çok önemlidir. Birinci cümleye göre sizin sıkıntınız büyük peygambere çok ağır gelir ve sizin acınızdan acı çeker. Ve bir sonraki cümleye göre Peygamber Efendimiz size çok düşkün ve çok şefkatli ve kaderinizi düşünmektedir. Bu tüm beşeriyet için geçerlidir.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladetiye dönümü ve vahdiyet haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın 6. bölümünün sonuna geldik.
Dilerseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın İslami öğretilerde akılcı yöntemi.
Değerli dinleyiciler, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz.
Bu vesileyle tüm İslam dünyasını tebrik ederek sizleri bu münasebetle hazırladığımız özel programı dinlemeye davet ediyoruz.
Bugün Ehl-i Beyt semasının 5. yıldızının evi, bu semaya 6. yıldız olmak için doğan bir bebek yüzünden nurlar içinde coşmaktadır. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın oğlu ve Caferi mezhebinin kurucusu İmam Sadık Aleyhisselam'dır ve Şia mezhebi ise bilimsel zenginliğini ve marifinin büyük bir bölümünü o hazrete borçludur.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın çalkantılı dönemi, Müslüman milletler ve fethedilen ülke halklarının düşüncelerinin çatıştığı ve İslami merkezlerin dış dünyaya açılması nedeniyle çeşitli felsefi ve teolojik düşüncenin çatışma dönemiydi. Bu şartlarda İmam Sadık Aleyhisselam, Müslümanları dinsizlik ve küfürden kurtarmak ve İslami maarif ve ilkelerinin sapmasını engellemeyi hedef edindi. Böyle bir çağda çeşitli ekoller ve hatta İslam'a karşı olanlar Müslümanların düşünce ve inançlarını etkilemeye başlamışken İmam Sadık Aleyhisselam akıl yolu ile İslam dinini savunmaya çalışırdı.
İmam Sadık Aleyhisselam bu bağlamda Şia mezhebinin inanç, ahkam ve ilahiyatını tanıtır ve sapkın akımlara karşı Şia mantığı ve delillerini sunuyordu. Zira akılcı delillerle dini tanıtmak ve savunmak, dinin güçlenmesi ve ispat edilmesine, dinin kabul edilmesi yollarını hazırlama ve mezhebin hakkaniyetinin güçlenmesine sebep olacağını biliyordu. İmam Sadık Aleyhisselam, din hakikatleri Resulullah Efendimiz'den almıştı ve Allah Resulü de vahiy yoluyla bu hakikatleri Allah-u Teala'dan almıştır. Bu yüzden İmam Sadık Aleyhisselam çeşitli akımlara karşı seçici, akılcı ve eleştirel yaklaşım sergilerken, çeşitli akımlarda doğru ve haklı yönler bulunca onları onaylıyor ve eğer yanlış bulduysa onları reddediyordu.
İlim ve akılcılık, insanların hidayet yolunu aydınlatmakta temel rolü olduğunda, ilim, bilim ve insanlık toplumunun akılcılığının arttırılması ise İmam Sadık Aleyhisselam'ın en önemli ve başlıca kaygılarındandı. Şia düşüncesinin asaletinin korunması ve bekası İmam Sadık Aleyhisselam'ın en önemli hedefiydi. Eğer düşünce akli selim üzerine kurulursa doğal olarak bu düşünce bir asalete sahip olur. Hava ve heves ya da siyaset üzerine olan ya da insanların hırsları ile ilgili olan düşüncelerin bir değer ve asaleti olmaz. Bir düşüncenin değeri ise doğru ve güçlü temeller üzerine kurulmasına bağlıdır. İmam Sadık Aleyhisselam ise mübarek ve bereketli yaşamı boyunca öz İslami düşüncenin mantık ve akıl üzerine kurulu olduğunu en güçlü şekilde ispatladı.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın döneminde Şia mezhebi göz kamaştırıcı ilerlemeler sağlarken geniş çapta yayılmayı başardı. Üstelik Caferi Mektebi'nin kurulması ise İslam taliminin ihya ve canlanması için uygun ortam oluşturdu. Akılcılığın varlığı, dine karşı alimane davranmak, temelsiz mezhepsel taassup ve bağnazlıklardan uzaklaşmak ve fıkha yenilikçi yaklaşım Caferi Mektebi'nin özellikleri olarak onun dinamik olmasına sebep oldu. Ehl-i Beyt imamlarının rivayetlerine başvurarak o hazretin akılcılık yönlerinden doğru ve aydın bir tanıma sahip olabiliriz. İmam Sadık Aleyhisselam'dan akıl ile ilgili birçok rivayet günümüze kadar ulaşmıştır.
Örneğin İmam Sadık Aleyhisselam'ın sözlerindeki aklın önemini işaret ettiği rivayetlerinden birine değinebiliriz. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah aklı kendi nurundan yarattı ve onu tüm mahluklarına üstün kıldı. İmam ayrıca aklın iman ve küfrün sınırında olduğuna işaretle şöyle buyuruyor. İman ve küfür arasında akıl eksikliğinden başka bir şey yoktur. Bu rivayete göre küfür ve hava ve heves şaibelerinden uzak olan insanın aklı imanın zaruretini ispatlar ve küfrün seçilmesi ise aklın çalışmaması sonucu yaşanır.
Ehl-i Beyt imamlarının altıncısı Hazreti Cafer Sadık Aleyhisselam bir rivayette Huşam bin Hekem'e şöyle buyuruyor. Allah insana iki kılavuz belirlemiştir. Biri enbiya ve imamlar gibi dış kılavuz ve diğeri ise her insanın içinde olan iç kılavuz yani akıl. Bu yüzden bir fikri ekol ve mektebin değer ölçülerinden biri akıldır. Ve akla değer vermeyen herhangi bir ekole önem vermemeli.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın fikri asaleti ve değeri akla ilgisini ilaveten ilme verdiği önem sayesindedir. Eğer bir mektep ve ekol ilme değer verirse o ekol yüksek bir dereceye ve değere sahip olur. Toplum ve insanı cehalete teşvik eden ve insanın akıl gücünü köreltmeye çalışan ekolün hiçbir değeri yoktur. Ve hatta tehlikeli olduğu bile söylenebilir. Tarihin de gösterdiği gibi insanın aklını hiçe sayan ekoller onları istismar etmeye ve fikri açıdan sultan kurmaya çalışıyorlar ve sonuçta insanları içten boşaltarak Allah'ın eksen alınması yerine insanı eksen olarak tanıdıkları ortaya çıkıyor.
Fakat İmam Sadık Aleyhisselam'dan aklın çalıştırılması ve İlim öğrenmeye teşvik bağlamında birçok rivayet bulunuyor. Şia mezhebi her zaman insanları Allah dininde düşünmeye teşvik etmiş ve ilahi talimin boy aynası olan masum imamlar ise akıl ve ilmin doğru dengesine dayanarak çevrelerindekileri de bu yöne doğru yönlendirmişlerdir.
Alim, ilmin hakikati ışığında açıkça hakikati bulur, hidayete kavuşur. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın tabiriyle nur olan bu ilmin iki özelliği vardır. 1- Nurda meçhul bir nokta yoktur. Yine ilim, şek ve şüphe olması bir yana ancak yakin haddine ulaştığı zaman hakikat olur. 2- Nur aydınlatıcıdır. Hakiki ilim de hakikatleri batıl şeylerden ayırt ettirecek derecede aydınlatıcı olmalıdır. İnsanın sapmasına ve helak olmasına sebep olan fikri karanlıkları yok etmeli, inanç temellerini sarsan şüpheyi alimden uzaklaştırmalıdır. Alime ilim ve fikir sebatı vermelidir. Ve yine hidayet yolunu ona aydınlatıp onu hak ve hakikatlere doğru yönlendirmeli ve sonucu kurtuluş olan insani kemale ulaştırmalıdır.
Kelam ve inanç alanında da o hazretin sahip olduğu engin bilgi herkes tarafından biliniyor ve Caferi mezhebinin temellerinden birini ise kelam, inanç ve ilahiyat konuları oluşturuyor. Bu alanda o hazretin yetiştirdiği birçok talebe halkın inanç konularındaki sorunları çözmeye yardımcı oluyor. Soruları ve şüphelerini gideriyordu. Aralarında Huşam bin Hekem en tanınanlarından biridir. Tevhid Mufazzal, imamın tevhid konusunda Mufazzal bin Ömer Cüveyfi'ye verdiği derslerdir.
Tıp alanında da o hazretin eğitimleri ve tavsiyeleri ise imamdan geriye kalan birçok kitapta kayıtlara alınmıştır. İmam Cafer Sadık aleyhisselamın engin bilgisi tüm dünya, İslami olan ve olmayan mezhepleri etkilemiştir. Nitekim o hazretin dua ile ilgili olan ve olmayan ilimlerde yetiştirdiği önemli öğrencileri vardır. Bu öğrencilerden kimya biliminin babası olarak bilinen Cabir bin Hayyan'a değinebiliriz.
Münazaranın temel ilkelerinden biri, ortak usullere odaklanmak ve bu konularda görüş sahibi olmaktır. Hiç şüphesiz inanç konularında canlı tartışmalarda taraflar arasında ortak ve kabul edilir konular, yani usul, mantık ve akıl kurallarına riayet edilmesi gerekir. İmam Sadık Aleyhisselam'ın çeşitli mezheplerin önde gelenleriyle gerçekleştirdiği sayısız münazaralar, Caferi düşüncede farklı akıl, ilim ve tartışma konularına verilen önemin göstergesidir. İmamın diğer dinler ve mezheplerde görüş sahipleriyle yaptığı münazaralarda, karşı taraf her zaman yenilen taraf olurdu. Zira o hazret mantıklı delilleriyle gerçek hakikati gün yüzüne çıkartarak ispat ediyordu.
O hazretin sözleri ve münazaralarında İmam Sadık aleyhisselamın din ve mezhebe karşı olanlarla yaptığı tartışmaların vazgeçilmez unsurunun akılcılık olduğu anlaşılır. Tabii ki bizzat bu konu muhaliflerin o hazretin karşısında söyleyecek şeyleri olmayarak sessiz kalmalarına, o hazretin sözlerini düşünmelerine ve sonuçta mantıklı gördükleri için onların İslam dini ve Şia mezhebini seçmelerine sebep olurdu.
Terbiye boyutunda İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan bize miras kalan en büyük hazine Sahife-i Seccadiye kitabı, o hazretin toplum ve müminleri yetiştirdiği ve Allah'la nasıl münacat edilmesi gerektiğini öğreten dua kitabıdır. İmam Sadık Aleyhisselam'ın din ve mezhebi tebliğ etme tarihine bakıldığında ve o hazretin bilimsel siyerinde akıl unsurunun rolü dikkate alındığında o hazreti izlemek isteyenlerin yolunu aydınlatan mübarek sonuçların doğduğu göze çarpıyor.
Çeşitli dinler ve mezheplerin büyüklerin itiraf ettikleri üzere dini ve mezhebi düşüncelerde mantık ve akıl çizgisinden uzak kalmak ve fikri donukluğun sonucu günümüzde tekfirci düşünceler ortaya çıkmıştır. Hiç şüphesiz din mantığı ve Caferi Mektebin canlılığının örnek alınması insani düşünceleri hidayete erdirerek toplumu saadet, aydınlık ve insaniyete ulaştırabilir. İslam mezhepleri arasında vahdet oluşturan ise öz Muhammed-i İslam'ın ilkelerine geri dönmektir.
Programımızın sonunda siz değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere tüm Ehl-i Beyt sevenlerini Hazreti İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü dolayısıyla tebrik ediyoruz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bazı mahkumların cezasının indirilmesi veya affını onayladı. Cumhurbaşkanı reisi İslam ülkelerinin liderlerini kutladı. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı konukları bugün İslam İnkılabı rehberiyle görüşecekler. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sabah haberlerin önemli haberlerden özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.